Ayrım 7.
Kendi yetki alanını hatta emirininki bile aşan böyle vahim bir olayda Kifer Yabda'nın efendisi istediği gibi hareket edemezdi. Görünümü en ufak ayrıntısına kadar kurtarmak zorundaydı. Ama esas eleştirilmesine neden olan da bu oldu. Patriğin bazı arkadaşları emir ve Mısırlı komutan tarafından sadece yapar gibi yaptığı için. Onu şatosunun ortasında kalabalığın içinde sabaha kadar bağırırken, emirler yağdırırken, küfürler ederken görmüşlerdi. Ama çekiştirenlere bakılacak olursa bunlar gösteriden ibaretti. Öldürülen din adamının yakınları, şeyhin anında gerekli önlemleri alacağı yerde uzun süre cinayetin nasıl olduğuna dair sorular sorduğunu, adamların Geryos'u görür gibi olduklarını söyledikleri halde kahyasına gidip çağırmalarını emrettiğini, uşakları şaşkın geri döndüklerinde de "O halde Tanyos'u çağırın, ona söyleyeceklerim var." dediğini nakletmektedirler. Şeyh daha sonra sütunlu salonun yanı başında küçük odada bir süre Lamia ile yalnız kalmış, birkaç dakika sonra ise Lamia ağlayarak şeyh de kıpkırmızı bir yüzle dışarıya çıkmışlardı. Ama şeyh çok sakin bir biçimde, "Tanyos babasını aramaya gitmiş, onu mutlaka buraya getirecektir," demişti. Patriğin adamları inanmaz görününce adamlarına iz sürmeleri için emir vermişti. Her yeri aramalarını istemişti. Köyü, çam ormanını, eski ahırları, hatta şatonun bazı köşelerini. Niye her yeri aramak? Adamlarını vadiye, Geryos ile Tanyos'un büyük olasılıkla gittikleri yere göndermek varken, her yeri aratmak bahanesiyle şey hiçbir yeri aratmamıştı. Çünkü suçlulara kaçacak zaman bırakmak istiyordu. Bunda da ne gibi çıkarı olabilirdi? Tabii ki hiçbir çıkarı yoktu. Aksine kendisi ülkesi için çok büyük bir tehlikeyi göze almış oluyordu. Ama ya Tanyos oğluysa? Evet, hep o şeyh ile Lamia'nın yakasını bırakmayan aynı kuşku. Papaz Tolton'un anılarından alıntı. Cinayetin ertesi günü Mısır ordusundan bir müfreze kapımıza geldi. Başlarındaki subay benden misyon binasını aramak için izin istedi. Bunun söz konusu olamayacağını ama bir din adamı olarak kimsenin saklanmadığına dair şeref sözü verdiğimi söyledim. Çevreye göz attıktan, kuşkuyla bir şeyler aradıktan sonra askerleriyle birlikte çekip gitti. Kıfer Yabda halkına aynı nezaketle davranılmadı. Mısırlı paşanın ya da emirin yüzlerce adamı köyü bastı. Önce büyük olan da katil ile oğlunun benim öğrencim arandığı ilan edildi, oysa uzaklarda olduklarını bilmeyen yoktu. Sonra evler teker teker arandı. Tabii aradıklarını iddia ettiklerini hiçbir evde bulamadılar ama hiçbir evden de elleri boş çıkmadılar. Bulunan suçlular böylece takı oluyordu, giysi oluyordu, halı, örtü, gümüş, içki ya da erzak oluyordu. Şatoda Geryos'un çalışma odası da taranmış ve kasa zorlanmıştı. Kahya'nın içinde saklanmadığını da kontrol etmiş oldular. Tanyos'un ana babasının oturduğu daire de arandı. Ama annesi şatodan ayrılmış ve şeyhin tavsiyesi üzerine keşişin karısı olan ablasının evine taşınmıştı. Bu adamların pek çok marifeti de oldu ama Tanrı'ya şükür bu da çelişkili gibi görünebilir, ülkede savaş vardı. Bu nedenle de başka işler için çağrılan askerler bir hafta sonra geri çekildiler. Ama son bir haksızlık yaparak. Şeyhin suçluları bulmak ve onları, babayı ve oğlu teslim etmesini sağlamak için askerler bir şüpheliyi beraberinde götürmüşlerdi. Aslında bu bir rehineydi, Rahat. Suç aletinin sahibi olduğu doğruydu. Üstelik onu sorguya çeken subaya münasebetsiz şeyler söylemişti. Patriğin tuhaf arabuluculuğundan sonra başına gelenlerden kendisinin sorumlu olduğu gibi sözler. Şeyh ile oğlu arasındaki ilişkiler eskisi kadar şeker renkti. Ama onun böyle askerler tarafından götürülmesi, hele de bir hırsız gibi ellerinin arkadan bağlanması yaşlı adamın kanına dokunmuştu. Bu uğursuz yıl bitmeden şato boşalmıştı. İnsanlarından, kavgalarından, beklentilerinden, entrikalarından geriye bir şey kalmamıştı. Çatlamış bir gövde, umutsuz bir gelecek. Ama sadık köylüler arasında her sabah, Küferyapta Şeyhi'nin güçsüz elini görmek için şatoya çıkanlar vardı. 7. Geçiş. Merdivendeki Portakallar. Tanyos bana dedi ki, bir kadın tanıdım. Ne ben onun dilini konuşuyordum, ne de o benimkini. Ama merdivenin en üst basamağında beni bekliyordu. Bir gün gidip kapısını vuracağımı ve ona gemimizin kalkmak üzere olduğunu söyleyeceğim. Nadir, Katırcı'nın bilgeliği. 1. Magosa'da iki kaçak yeni yaşamlarına korku ve pişmanlık içinde başlamışlardı ama hayatları aynı zamanda gözü peklik, umursamazlık ve keyif içinde geçecekti. Halepli'nin oteli oradan geçmekte olan tüccarlar için bir çeşit han, bir dükkanlar, balkonlar, parmaklıklar labirentiydi. Eski ve yarı döşenmiş olduğu halde kentin en konuksever hanıydı. 3. kattaki odalarının balkonundan Tanyos'la Geryos, gümrüğü, rıhtımdaki gemileri görürlerdi ama o da yine de denize hakim değildi. İlk haftalar tanınmak korkusuyla odalarına kapandılar. Sabahtan akşama gizleniyor ancak karanlık bastığında ortaya çıkıyorlardı. Geriye kalan zaman balkonlarına oturmuş gelen gideni izliyor ve Kıbrıs'ın kara keçi boynuzunu çiğniyorlardı. Bazen Geryos'un gözleri sulanıyor, gözyaşları akıyordu ama konuşmuyordu. Ne hayatının mahvolduğundan ne sürgünden söz ediyordu. En çok söylese söylese tek bir sözcük, bir iç çekmeyle ağzından çıkıyordu. Lamia, ona veda bile edemedim. Ya da onu bir daha göremeyeceğim. Tanyos ona sarılıyor, o zaman da ona, oğlum seni göremeyeceğimi bilsem gözlerimi açmak bile istemem diyordu. Cinayete gelince ne Geryos ne de Tanyos tek söz ediyorlardı. Tabii her ikisi de durmadan bunu düşünüyorlardı. O tek vuruşu, kanlı yüzü, ürken atı ve binicisini sürüklemesi, vadinin sonuna kadar koşmaları, denize ve ötesine varmaları. Sessiz otururlarken bunlar gözlerinin önünden geçiyor olmalıydı ama hiç sözünü etmiyorlardı. Kimse de önlerinde bundan söz etmemişti. O kadar hızlı koşmuşlardı ki Patrick öldü, onu Geryos öldürdü dendiğini de duymamışlardı. Kilisenin çanını bile duymamışlardı. Beyrut'a kadar arkalarına bakmadan yürümüşlerdi. Haber oraya henüz ulaşmamıştı. Rıhtımda Mısırlı askerler herhangi bir suçlunun peşinde değildi. Gemiye bindiklerinde ise yolcular son olaylardan, Suriye dağlarıyla Fırat'ta cereyan eden çatışmalardan, bir dürzü köyünde emirin taraftarlarına saldırmasından söz etmişlerdi. Bir de büyük devletlerin tutumlarından. Ama kimse Patrik'ten söz etmemişti. Kıbrıs'a vardıklarında da işte böyle gizlenmişlerdi. Yaptığı işin tepkilerini duyamayınca Geryos işlediği cinayetten şüphe eder olmuştu. Sanki yere bir testi düşürmüş, testi kırılmış ama o bir şey duymamıştı. Önce bu korkunç sessizlik kapandıkları yerden çıkmalarına neden olmuştu. Sonra Geryos giderek tuhaflaşmıştı. Dudakları durmadan kıpırdıyor, hayali konuşmalar yapıyor, bazen anlamsız bir söz ağzından kaçırıveriyor, o zaman da sıçrıyor, Tanyos'a dönüyor acınacak bir halde, düşümde konuştum diyordu. Oysa bütün bunlar olurken gözleri açıktı. Deli olmasından korkan Tanyos onu dışarıya çıkartmaya karar verdi. Kimse kim olduğumuzu bilemez. Üstelik Osmanlı toprağındayız. Onlar da emir ile savaş halinde. Ne diye gizlenelim? Başlangıçta kısa gezintilerle yetindiler. Bir yabancı kentin sokaklarında yürümeye alışık değillerdi. Küferyapta, Sahleyn ve Dairun'dan başka yer bilmezlerdi ki. Yine de Geryos sağ elini sürekli karşılaştığı insanlara selam vermek üzere alnının hizasında tutardı. Geryos'un da görünüşü değişmişti. İlk bakışta tanınamazdı. Geçmiş günlerde tıraş olmayı ihmal etmişti. Şimdi de sakalını kesmemeye karar vermişti. Oysa Tanyos kendi sakalını kesmiş, külahını atmış, saçları yüzünden tanınmamak için beyaz ipek bir sarık sarmıştı. Tüccarlar gibi geniş kollu giysiler satın almışlardı. Para sıkıntısı çekmiyorlardı. Kahya, şatonun kasasından cinayet aracını aldığı sırada daha önce oraya koyduğu para kesesini de almıştı. Bütün tasarrufuydu bu. Ne bir eksik ne bir fazla. Keseyi karısı ile oğluna bırakmayı düşünmüştü ama aceleyle onu koynunda götürüvermişti. Her biri yüksek ayarlı altın paraydı ve magasolu sarraflar karşılığında yeni paralar verirken bunları hayranlıkla okşamaktaydılar. Tutumlu ve gösterişe meraklı olmayan Gerios için bu para onu 2-3 yıl geçindirirdi. Kurtuluş güneşi doğana kadar. Gezintileri her gün biraz daha uzuyor, kendilerini biraz daha güvende hissediyorlardı. Nihayet bir sabah kahveye gidip oturmak cesaretini gösterdiler. Adaya ilk geldikleri gün burayı fark etmişlerdi. İçeridekiler o kadar hoş vakit geçiriyorlardı ki iki kaçak utanarak ve imrenerek kafalarını uzatmışlardı. Magosa kahvehanesinin hiçbir tabelası, işareti yoktu ama daha uzaklardan, gemilerden fark edilirdi. Sevimli ve tombul bir Rum olan patronu kapının önüne attığı hasır iskemlede oturur, ayakları kaldırıma sarkardı. Tam arkasında sürekli birkaç cezvenin kaynadığı ocak dururdu. Ocaktan aldığı kor parçalarıyla nargileleri tutuştururdu. Patron kupsüz testilerle dağıttığı soğuk suyun dışında bir şey ikram etmezdi ve canı demir hindi ya da meyan kökü çeken gidip dışarıdan satın alırdı. Patron da buna kızmazdı. Müşteriler taburelerde oturur, kahvenin kıdemlileri tavla oynamaya hak kazanırlardı. Tavla tıpkı kıfer yapdada ve dağda oynandığı gibi oynanırdı. Oyuncular genellikle para için oynarlardı ama paralar bir elden diğerine geçer, masanın üzerine konmazdı. Gerios belki gençlik günleri dışında, yani şatodaki görevinden çok önce Plata'daki kahveye hiç gitmemişti. Diğer oyunlara olduğu gibi tavlaya da hiç merak sarmamıştı. Ama o günü Tanyos'la birlikte yan masada oynanan oyunu o denli dikkatle izlemişlerdi ki kahveci onlara da bir tavla getirmişti. Onlar da zarları atmaya, pulları gürültüyle vurmaya, küfürler savurup birbirlerine takılmaya başlamışlardı. Hayret, gülüyorlardı. Son ne zaman güldüklerini anımsayamazlardı. Ertesi günü erkenden gelip aynı masaya oturmuşlardı. Daha ertesi günü de. Gerios kaygılarından sıyrılmışa benziyordu. Tanyos'un umduğundan da çabuk, hatta arkadaş edinmeye başlamıştı. Böylece çok çekişmeli bir tavla partisi oynandığı günlerden birinde adamın biri yanlarına gelmiş, rahatsız ettiği için özür dilemiş ama onları şivelerinden fark ettiğini, onlar gibi dağlı olduğunu söylemişti. Adı Fehim'di ve yüzü, daha çok bıyığının biçimi şeye benziyordu. Köyünün adı Baruk'tu. Dürzi ülkesinin tam ortasında. Burası emire ve müttefiklerine düşman bir belde olarak bilinirdi ama Gerios yine de dikkati elden bırakmıyordu. Bu nedenle kendini de oğlunu da başka bir isimle tanıtmış, ipek tüccarı olduğunu, Kıbrıs'tan geçtiklerini söylemişti. Ben ne yazık ki bu durumda değilim. Memleketime dönmem için kim bilir kaç yıl geçecek. Ailemden herkesi öldürdüler. Evimizi ateşe verdiler. Benim kurtulmam bir mucize. Mısırlılara tuzak kurduğumuzu ileri sürdüler. Oysa ailemin hiçbir günahı yoktu. Ama evimiz köyün tam girişindeydi. Ağabeylerimin üçü de öldürüldü. Canavar hayatta olduğu sürece daha dönemem. Canavar mı? Evet, emir. Ona karşı olanlar onu böyle çağırır. Yoksa bilmiyor muydunuz? Karşı olanlar mı? Yüzlerce Hristiyan ve Dürzi her yerde bulursunuz. Onun geberdiğini görmeden huzura kavuşmamaya ant içmişlerdir. Sesini alçalttı. Canavarın yakınında, hatta ailesi içinde olanlar da. Her yerdedirler ama ortaya çıkmazlar. Ama yakın günlerden birinde silahlı eylemlerini duyarsanız şaşmayın. İşte ben de o zaman yurduma döneceğim. Oralardan ne haberler var? Gerios bir süre durduktan sonra bu soruyu sormuştu. Canavarın yakın danışmanlarından biri öldürüldü. Şu Patrick, ama bunu herhalde duymuşsunuzdur. Bu cinayeti duyduk. Maliflerin işi olacak. Hayır. Küferyap da şeyhinin kahyası. Adı Gerius olan bir adam öldürmüş. Anlattıklarına göre saygıdeğer biriymiş. Ama Patrick'in ona kötülüğü olmuş. Şimdiye kadar yakalanamadı. Mısır'a gittiği söyleniyor ve oradaki yetkililer teslim etmek üzere onu arıyorlarmış. Canavar sağ olduğu sürece onun da ülkeye gitmemesi akıllıca olur. Ama çok konuştum. Oyununuzu engelledim. Lütfen devam edin. Ben de kazanana karşı oynanırım. Ama dikkat edin. Oyunda ustayımdır. En son bir oyun kaybettiğimde bu delikanlının yaşındaydım. Bu köylüce övünmeler havayı yumuşattı ve oynamaktan bıkan Tanyos yerini yeni gelene verdi. Gerios, Fehim ile tavla partilerini işte böyle başladı. Birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş olacaklar ve Tanyos da böylece portakallar faslına başlamış olacaktı. Gerçi kaynaklar bundan dolaylı olarak söz etmekte ama sanırım ömrünün bu bölümü bundan sonraki yolunda ve esrarlı yok oluşunda başrolü oynamıştır. Tanyos iki oyuncuyu baş başa bırakmış ve bir şeyler bırakmak için handaki odasına dönmüştü. Dışarı tekrar çıkmak üzere kapısını açarken aralıktan genç görünen başı örtülü bir kadın gördü. Bakışları karşılaştı, delikanlı kibarca gülümsedi ve kadının gözleri güldü. Kadın sol eliyle bir su testisi taşıyordu, sağ eliyle düşmemek için eteğinin ucunu tutmuş, koluna da bir portakal sepeti takmıştı. Onun böyle merdivende sendelediğini gören Tanyos yardım etmeyi düşündü ama kapılardan birinden çıkıverecek kıskanç bir kocanın varlığından korktu. Kadını gözleriyle izlemekle yetindi. Tanyos üçüncü kattaydı ve kadın çıkmaya devam ediyordu. Birden önce bir daha sonra iki portakal sepetten düşüp merdivenden yuvarlanmaya başladı. Kadın durur gibi yaptı ama eğilebilecek durumda değildi. Delikanlı koştu, portakalları topladı. Kadın çıkmaya devam ederken Tanyos'a gülümsedi. Tanyos bir yabancı ile konuşmak istemediği için mi, yoksa arkasından gitmesini istediği için mi kadının çıkmakta devam ettiğini anlayamadı. Kuşku içinde çekinerek, utanarak, ürkerek kadını izlemeye başladı. Dördüncü, beşinci ve sonuncu kata kadar. Kadın sonunda bir kapının önünde durdu, testiyle sepeti yere koydu. Koynundan bir anahtar çıkardı. Tanyos birkaç adım gerisinde duruyordu. Portakallar elindeydi. Niyetini yanlış yorumlamasın diye. Kadın kapıyı açtı, yerdekileri aldı, tam içeriye gireceği sırada dönüp gülümsedi. Kapı açık duruyordu. Tanyos yaklaştı, kadın şiltenin yanında yere koyduğu sepeti gösterdi. Tanyos portakalları sepete koymaya gittiği sırada kadın yorulmuşçasına kapanan kapıya yaslandı. Oda ufacıktı. Tavan penceresinden başka pencere yoktu. Hemen hemen boş gibiydi. Ne iskemle, ne dolap, ne ufak tefek vardı. Kadın işaretle nefes nefesi olduğunu anlattı. Delikanlının elini alıp kalbinin üzerine koydu. Tanyos ciddileşti. Kalbin bu kadar hızlı attığına şaşar gibiydi. Elini konulan yerden ayırmadı. Kadın da ayırmadı. Aksine elini entaresinin içinde gezdirdi. Teninden meyve ağaçlarının kokusu, bağlardaki nisan kokusu yükseliyordu. Tanyos kadının elini alıp kalbinin üstüne götürmeye cesaret etti. Bu hareketi yüzünden kızardı. Kadın da ilk kez olduğunu anladı. Bunun üzerine doğruldu, başındaki sarığı çıkardı, erken aklaşmış saçlarını okşadı, tatlılıkla gülümsedi. Tanyos ne yapacağını bilmiyordu. Her saniye acemiliğinin ortaya çıkacağından emindi. Haksız da değildi. Ama portakallı kadın umursamadı. Acemiliklerinden her birine bir okşayışla cevap verdi. İkisi de çıplak kalınca kadın kapıyı sürgüledi, konuğuna parmaklarının ucuyla zevkin ılık yolunu gösterdi. Birbirlerine henüz tek söz söylememişlerdi. Hiçbiri diğerinin hangi dili konuştuğunu bilmiyordu. Ama yek vücut olmuş uyuyorlardı. Oda batıya bakıyordu. Tavan penceresinden sızan ışıkta toz zerrecikleri uçuşuyordu. Uyandığında meyve bahçelerinin kokusunu duydu Tanyos. Yanağının altında da bir kadın memesinden gelen ağır ve yumuşak kalp atışlarını. Başörtüsünün gizlemediği saçlar kızıldı. Dairun çevresindeki demirli topraklar gibi. Pembe cilt de benekli. Sadece dudaklar ve göğüs uçları hafif bir koyuluğa sahipti. Kadın üzerinde dolaşan bakışlardan uyandı, sevecenlikle gülümsedi, doğruldu ve saati anlamak için tavandaki pencereye baktı. Tanyos'u kemerinden tutup kendine doğru çekti, sonra paranın durduğu yerin üzerine ufak darbeler indirdi. Delikanlı, işlerin her zaman böyle cereyan ettiğini sanarak kemerini çıkartmaya başladı. Gözleri binbir soru ile dolu olarak. Kadın iki elinin üçer parmağı ile altı işareti yaptı. Tanyos da altı kuruşluk gümüş bir para verdi. Delikanlı giyindiğinde kadın ona bir portakal verdi. Tanyos almak istemez göründü. Kadın da portakalı cebine soktu. Sonra onu kapıya kadar götürdü ve kapı açıldığında çıplak olduğu için arkasına saklandı. Odasına geldiğinde sırtüstü kendini yatağa attı Tanyos. Başına gelen harikulade şeyi düşünürken portakalı havaya atıp tutuyordu. Böylesine bir mutluluk yaşamak için el diyarına kaçmam, bu yabancı kente ümitleri kırık ayak basmam, bir yabancı kadının peşinden son kata kadar çıkmam, hayatın dalgalarıyla bunca uzağa atılmam mı gerekirdi? Bu mutluluk serüvenimin ve kurtuluşumun varoluş nedeniymişçesine yoğun. Yaşamındaki insanlar gözünün önünden geçerken uzun uzun Esma'nın üzerinde durdu. Ayrıldığından bu yana onu bu kadar az düşünmüş olmasına şaşıyordu. Cinayet onun yüzünden işlenmemiş miydi? Onun yüzünden kaçmamışlar mıydı? Oysa düşüncelerinden uçup gitmişti. Çocukça oyunları, birbirine değen ve ayrılan parmakları ve dudakları, kaçamaklı buluşmaları, vaat dolu bakışları, bütün bunlar hiç de şu ana tattığı mutluluğa benzemiyordu. Ama o tarihte onu mutlu kılmışlardı. Geryos'a uğruna kendisini öldürmeye kalkıştığı, uğruna babasının adam öldürdüğü o kızın düşüncelerinden yok olup gittiğini söyleyecek olsa, kendi kendini anlamaya çalışıyordu. Esma'yı son gördüğünde kapıya yüklenip içeriye girdiği zaman ne yapıyordu? Raad ile nişanlanacağı için tebrikleri kabul etmeye hazırlanıyordu. Tabii ki kız babasının sözünü dinlemek zorundaydı. Ama yine de ne kadar uysalca kabullenişti. Sonra Tanyos'un koşarak ona geldiğini görünce çığlık atmıştı. Tabii bundan dolayı da onu kabahatli bulamazdı. Yıkanırken odasına girilecek olsa hangi genç kız bağırmazdı? Ama Esma'nın bağıran hali ve muhafızların Rukoz ile birlikte içeriye dalışları aklından bir türlü çıkmıyordu. Bu da onca sevdiği kızın aklında kalan son görüntüsüydü. O an bütün öfkesi ve incinen gururuyla tek bir şeyi düşünmüştü. Ondan haince çalınanı hangi yolla olursa olsun geri almak. Oysa şimdi olaylara daha bir sakince bakabiliyordu. Esma'ya karşı duyduğu sadece kırgınlıktı. Bir de onun için kendi hayatını ve bütün yakınlarının hayatını alt üst ettiğini düşününce. Geryos'tan af dilemesi gerekmez miydi? Hayır, soylu ve gerekli bir cinayet işlediğine inanmaya varsın devam etsindi. 2. Geryos o gün bir hayli geç döndü. Sabaha kalkar kalkmaz da hemen çıktı. Bundan sonra her gün böyle olacaktı. Tanyos onu bakışlarıyla izliyor ve deli olmaktansa tasasız olmak yeğdir dercesine arkasından gülümsüyordu. Görevini titizlikle bağlı tüm bir ömür geçirdikten ve vicdanında ağır bir cinayetin azabını duyduktan sonra izlenen, lanetlenen, yurdundan sürülen eski kahya Geryos, şimdi Tanrı'nın günü Rum'un kahvesine gidip kader arkadaşıyla zar atmaktan başka bir şey düşünmez olmuştu. Şatoda şeyhle oynayacak kimse olmadığında ara sıra tavla oynar, eğleniyormuş gibi yapar ve kaybetmek için elinden geleni ardına koymazdı. Ama Magosa da artık aynı adam değildi. İşlediği cinayet onu değiştirmişti. Kahvede eğleniyor, bütün benliğiyle oynuyor ve artık içtikleri su ayrı gitmeyen Fehim'in böbürlenmelerine karşın kazanan kendisi oluyordu. Acemilik gösterdiği zamanlar ise zarlar imdadına koşuyordu. İki arkadaş Rum'un kahvesinde herkesten çok gürültü çıkartıyorlardı. Bazen çevrelerinde insanlar toplanıyor ve patron bu kalabalıktan memnun oluyordu. Tanyos artık hiç oynamıyordu. Sadece oyunu izliyor, çabuk bıkıp dolaşmaya çıkıyordu. O zaman Geryos onu tutmaya çalışıyordu. ''Burada kal, bana şans getiriyorsun.'' Ama yine de gidiyordu. Bununla birlikte bir Ekim sabahı kalmayı kabul etmişti. Babasına şans getirmek için değil. Hayatta ona şans getirmiş miydi ki? Uzun boylu, ince bıyıklı, dağdaki eşraf gibi giyinmiş bir adam onlara doğru geldiği için. Parmaklarındaki mürekkep lekelerine bakılırsa okumuş biri olmalıydı. Kendini Selim diye tanıttı. ''Sizi bir süre izledim. Hemşerilerimi selamlamaktan kendimi alamadım. Kendi köyümde günlerimi tavla oynamakla geçirirdim. Ama doğrusunu isterseniz rahatsız etmediğim sürece başkalarını izlemeyi tercih ederim.'' Fehim, ''Çoktan beri Kıbrıs'ta mısınız?'' diye sordu. ''Önceki gün geldim, şimdiden ülkemi özledim. Çok kalacak mısınız?'' ''Tanrı bilir, bir iki işimi çözümleyene kadar.'' ''Ya dağda ne var ne yok?'' ''Tanrı bizi bırakmazsa her şey yoluna girer.'' İhtiyatlı bir konuşma, fazlasıyla ihtiyatlı. Belli ki daha çoğunu söyleyemeyecekti. Tekrar oyuna başlayabilirlerdi. Geryos'un bir düşeşe ihtiyacı vardı. Tanyos'tan zarlara üflemesini istedi. Zarlar atıldı, düşeş. Fehim, canavarın sakalına diye küfür etti. Selim bu deyimden hoşlanmış göründü. Türlü türlü küfür duydum ama bunu bilmiyordum. Canavarların sakalları olabileceğini düşünmemiştim. Beytettin sarayında yaşayanın sakalı var, hem de upuzun. Selim canı sıkılmış bir biçimde, ''Emirimizin mi?'' diye sordu. Anında ayağa kalktı, yüzü sararmıştı, ayrılmak için izin istedi. Uzaklaşırken ona bakan Geryos, ''Canını sıktık anlaşılan.'' dedi. Fehim, ''Kabahat bende.'' dedi. ''Bana ne oldu anlayamadım, sanki yalnızmışız gibi konuştum. Bundan böyle dilimi tutacağım.'' Bunu izleyen günlerde Geryos'la Fehim adama sokakta birkaç kez rastladılar. Kibarca selam verdiler. O da onları selamladı. Ama sadece uzaktan, hafif bir hareketle. Tanyos, onu hanın merdivenlerinde Halepli ile konuştuğunu görür gibi oldu. Delikanlı, iki büyüğünden daha çok kaygılanmıştı. Şu Selim, belli ki emirin taraftarlarından biriydi. Gerçek kimliklerini ve Kıbrıs'ta bulunuş nedenlerini öğrenecek olursa güvende olmayacaklardı. Gidip başka yerlerde gizlenmeleri gerekmez miydi? Ama Fehim onu yatıştırdı. ''Ne olsa Osmanlı toprağındayız. Adam bize fenalık etmek istese bile demez. Emirin kolu o kadar uzun değil. Selim benden hoşuna gitmeyen sözcükler duydu, benden kaçıyor. Hepsi bu. Onu her yerde görüyorsak yabancıların hep aynı sokaklarda dolaşmalarındandır.'' Geryos bu görüşe inandı. Bir limandan diğerine sürüklenmeye hiç niyeti yoktu. ''Buradan ancak karımı ve ülkemi görmek için ayrılırım.'' diyordu. O günler yakın görünüyordu. Fehim'in muhaliflerden aldığı haberler her geçen gün daha cesaret vericiydi. Mısırlıların dağdaki güçleri zayıflıyordu. Emir'in düşmanları güçleniyordu. Yöreler topluca ayaklanmıştı. Ayrıca canavarın ağır hasta olduğu söyleniyordu. Alt tarafı 73 yaşındaydı. Köylerimizde kahraman gibi karşılanacağımız günler yakın. Bu zaferin beklentisi içinde iki arkadaş Eleftherios'un kahvesinde zar atmayı sürdürüyorlardı. Bir başka yere gidecek olsa bundan Tanyos da hoşlanmayacaktı. Bazı kaygıları da olsa bu kentte ve bu handa kalmak için güçlü nedenleri vardı. Portakallı kadın. Onu artık Nadir'in tanıklığından öğrendiğimiz adıyla çağırabiliriz. Tamar. Tamar Arapça'da meyve demek ama aynı zamanda ünlü melikesinin adı olduğu için Gürcistan'daki en yüce kadın adlarından biri de. Onun ne Türkçe ne de Arapça konuştuğu, hele de bütün Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Gürcülerin en güzel kızlar olduğu bilinince kuşkuya yer kalmaz. Portakal rengi saçları olan bu satılık kıza karşı başlangıçta Tanyos'un duyguları bedeninin arzularından öteye gitmiyordu. 18 yaşında kasabanın yoksullukları içinde yetişmiş bir kalp yarası, ondan da eski bir yarası olan Tanyos, bu yabancı kadının kollarında, bu yabancı kentte aradıklarını bulmuştu. Bir sığınak, bir ümit, bir bekleyiş beldesi. Aşkı bekleyiş, geri dönüşü bekleyiş, gerçek yaşamı bekleyiş. Bu birliktelikte ters olan şey paralı olması. Tanyos'a güven veriyordu. Katırcının şu sözleri bunu doğruluyor. Tanyos bana dedi ki, bütün zevkler paralıdır, fiyatını söyleyeni küçük görme. İçi fıkır fıkır olduğu için canı ne vaatte bulunmak ne de vaat dinlemek, hele de geleceği düşünmek istiyordu. Onun için almak, vermek, gitmek ve de unutmak söz konusuydu. Daha ötesi değil. Yabancı kadının verdiğini almış, borcunu ödemiş, gitmişti ama unutmasını becerememişti. Tanyos, bedenlerin bir tutku yaratabileceğine inanmak bile istemiyordu. Belki de paranın bu ateşi söndüreceğini umuyordu. Başlangıçta aynı meyveyi ikinci kez tatmak isteği duymuştu. Onu merdivende gözlemiş, görünce de uzaktan izlemişti. Kadın ona gülümsemişti ve odasına girdiğinde kapıyı onun için aralık bırakmıştı. İlk seferki gibi, yani portakallar dışında. Sonra sevdikleri hareketleri hatırlamaya ve tekrar etmeye çalışmışlardı. Kadın bir önceki kadar tatlı, bir önceki kadar sessizdi ve avuçları bergamot kokuyordu. Sonra Tanyos kendini göstererek adını söylemiş, kadın da parmağını kendine çevirip alnına koyarak Tamar demişti. Tanyos saçlarını okşarken bu adı birkaç kez tekrarlamıştı. Sonra tanıştıklarına göre doğalmış gibi Tanyos konuşmaya başlamıştı. Korkularını, acılarını, uzak diyarlara gitmek isteğini. Heyecanla, Tamar anlamadığı için daha da büyük coşkuyla anlatmıştı. Tamar tek bir sözcüğü anlamamıştı ama bıkmadan dinliyordu. Hatta az da olsa tepki veriyordu. Tanyos güldüğünde hafifçe gülümsüyor, Tanyos öfkelenip küfür ettiğinde kaşlarını çatıyordu. Tanyos duvarları yeri yumruklamaya başladığında ise öfkesine katılmak istercesine usulca ellerini tutuyordu. Bütün o monoloğunda ise gözlerini gözlerinden ayırmıyor, başını sallayarak ona güç veriyordu. Tam gideceği sırada ise kemerinden 6 kuruş çıkarttığında kadın reddedermiş gibi yapmadan parayı almış, hala çıplak olarak onu kapıya kadar götürmüştü. Odasına döndüğünde söylediği şeyleri düşünmeye koyulmuştu. Hiç olacağını sanmadığı ve birden bu kadınla ortaya çıkıveren düşüncelere ve duygulara sahip olduğunu fark etti. İlk karşılaşmaları, söylemesi haksız olmayacak, bir beden tatmini yaratmıştı. İkinci karşılaşmalarının sonunda bir ruh tatmini duymuştu. Zevkin doruğuna çıktığını sanarken şimdi daha büyük bir zevk duymuştu. Hatta etinde bile. Karşısındaki anlamış olsaydı kuşkusuz kalbindekileri açmazdı herhalde. Geryos'un işlediği cinayeti, onu buna iten nedenleri, kendi doğumunun yarattığı fısıldaşmaları anlatamazdı. Ama şimdi bütün bunları onun anlayacağı dilden günün birinde tekrar anlatabileceğini düşünüyordu. Onsuz geçirdiği vakti uzun ve boş buluyordu. Ondaki bu tutkuyu fark ettiğinde ürktü. Bu kadına bu kadar bağlanmış olabilir miydi? Alt tarafı o bir, o sözcüğü kullanmak istemiyordu. Ama şöyle diyelim, o ne olduğunu bildiği biriydi işte. Onu merdivende gözetlemeye başlamıştı. Başka erkeklerle geleceğini sanmıştı. Şurası da bir gerçekti ki, başka erkeklere kendisine gülümsediği gibi gülümsediğini görseydi, üzüntüden kahrolurdu. Başkaları olmalıydı, hem de niceleri. Aksi düşünülebilir miydi? Ama Tanyos onları görmeyi hiç başaramadı. Tamar umduğu kadar sık gelmiyordu. Belki de farklı bir yaşam sürdüğü bir başka evi vardı. bu kaygılı günler Nadir'in kitabına yansımış olmalıdır. Düşlerindeki kadın bir başkasının karısı ama o kendi düşlerinden kovmuş onu. Düşlerindeki kadın bir denizcinin kölesi. Onu Erzurum köle pazarından satın aldığı gün sarhoştu. Ayıldığında onu tanımadı. Düşlerindeki kadın tıpkı senin gibi bir kaçak ve siz ikiniz birbirinize sığındınız. Tamar'ın her gidişi öğle uykusu saatinde olmuştu. Ama bir gece bir türlü uyku tutturamayan Tanyos gidip kapısını vurmaya kalkıştı. Geryos'un horlamalarının verdiği güvenli odasından çıktı, karanlıkta merdivenlerden çıktı. İki kere kapıyı vurdu, kapı açıldı. İçerisi de aydınlık değildi, onu karşılayan yüzün ifadesini göremiyordu. Ama konuşmaya kalkıştığında parmakları buluştu, birbirini tanıdı ve Tanyos gönlü rahat içeriye girdi. Onu okşamaya kalkıştığında kadın ellerini sıkıca tuttu. Tanyos'u kendine çekti, kafasını göğsüne dayadı. Tanyos uyandığında şafak sökmüştü ve Tamar oturmuş uyanmasını bekliyordu. Ona söyleyecekleri vardı. Daha doğrusu bir diyeceği vardı. El yüz hareketleriyle şunu söylemeye çalıştı. Sen gittiğinde ben de seninle geleceğim. En uzağa, bineceğim vapura ben de bineceğim. İster misin? Tanyos bir gün birlikte gideceklerine söz verdi. Baştan savma bir yanıt mıydı? Belki. Ama ona evet derken bunu bir sürgünün ruh haliyle tüm içtenliğiyle söylemişti. Elini portakal rengi saçların üzerine koymuş ve and içmişti. Birbirlerine sarılmışlardı. Sonra Tanyos onu kendinden uzaklaştırmış ve seyre koyulmuştu. Kendisiyle aynı yaşta olmalıydı. Ama ilk aşkında değildi. Gözlerinde bir umutsuzluk görür gibi olmuştu ve sanki bundan önce hiç bu kadar soyunmuş değil gibiydi. Bir erkeğin kadını olduğu sırada sandığı kadar güzel değildi. Çenesi biraz uzundu ve yanağının altında bir yara izi vardı. Mutluluk yaşları gözlerinde birikmişti. Bu kez de hareketlerle şunları söylemişti. Oralarda, denizlerin ötesinde sen benim erkeğim, ben senin kadının olacağız. Tanyos buna da evet dedi. Sonra onu kolundan tutarak usulca odanın içinde dolaştırdı. Bir nikah töreninde demişçesine. O bunu hüzünlü bir gülümsemeyle yerine getirdi. Sonra erkeğin elini tutarak odanın bir köşesine götürdü. Duvardan bir tuğla çıkartarak Osmanlı işi bir kutu çıkarttı. Kapağını açtı. İçinde onlarca altın ve gümüş para, altın küpeler, altın bilezikler vardı. Bir mendilin içinde Tanyos'un verdiği paralar duruyordu. Onları gösterdi, sonra mendiliyle birlikte Tanyos'un cebine koydu. Kutuyu kapattı, tuğlayı yerine koydu. Delikanlı o an tepki vermedi. Geryos'un horlamakta devam ettiği odasına girdiğinde Tamar'ın ona duyduğu olağanüstü güvenin farkına varabildi. Hazinesini ve hayatını tanımadığı bir adamın ellerine bırakmıştı. Kendinden önce hiçbir erkeğe böyle davranmadığından emindi. Gururlanmış ve duygulanmıştı. Onu düş kırıklığına uğratmamaya söz verdi. İhanete uğradığı için onca acı çekmiş biri olarak asla ihanet etmeyecekti. Oysa gemi limanda beklediği sırada ona veda etmek için aradın. Ama sevgilin bu vedayı istemiyordu. 3. Bir sabah erken saatte kapı hızla çalınınca Geryos ve Tanyos telaşlandılar. Az sonra Fehim'in sesi duyuldu. Beni buraya neyin getirdiğini duyunca bana kızmaktan vazgeçeceksiniz. Anlat! Canavar gebermiş! Geryos ayağa fırladı, iki eliyle arkadaşının kollarına yapıştı. Bir daha söyle, kulaklarım iyice duysun. Duydun işte, canavar gebermiş, artık nefes almıyor, artık kötülük saçmıyor, uzun sakalı kanının rengine boyanmış. 5 gün önce olmuş, bu gece haber verdiler. Sultan Mısır kuvvetlerine karşı taarruz emri vermiş. Mısırlılar da dağı boşaltmak zorunda kalmışlar. Muhalifler bunu haber alınca emirin boğazına sarılmışlar onu ve adamlarını gebertmişler. Sonra da genel af ilan etmişler. Ama belki de sizi uyandırmakla hata ettim. Neyse, huzur içinde uyumaya bakın. Ben gidiyorum. Bekle, biraz daha otur. Bu anlattıkların doğruysa o zaman memlekete dönebiliriz. Yavaş yavaş. Metinde Türkçe olarak yazılmış. Sakin olun. Öyle aklımıza estiği gibi yola çıkılmaz. Sonra bugünlerde ufukta bir gemi de yok. Aylardan Kasım. Bu adaya geleli neredeyse bir yıl olmuş. Geryoz sabırsızca iç çekti. Lamia bir yıldır yalnız. Fehim, haydi gidip bir kahve içelim dedi. Sonra gidip limana bakarız. Sonra da bir karar veririz. O sabah Rum'un kahvesinin ilk müşterileri onlar oldu. Hava serindi. İçeride oturdular. Geryoz ve Tanyos şekerli, Fehim de sade bir kahve istediler. Gün ışığı usulca sokaklara vuruyor, hamallar sırtlarında ipleri, köşe başlarından birer ikişer çıkmaya başlıyorlardı. Bazıları Eleftherios'a uğruyor, o da onlara günün ilk kahvesini veriyordu. İlk gelenden bir sonraki paraları ödüyordu. Birden yoldan geçenler arasında tanıdık bir yüz göründü. Tanyos, bakın kim geliyor dedi. Fehim, çağıralım, azıcık eğleniriz diye yanıtladı. Hoca Selim, bizimle oturmaz mıydınız? Adam yaklaştı, elini alnına götürerek selam verdi. Bir kahve içmez miydiniz? Bu sabah canım hiçbir şey istemiyor, kusura bakmayın, gitmem gerek. Canınızı sıkan bir şey olmalı. Belki duymamışsınız. Neyi duymamışız? Emir, yüce emirimiz öldü. Artık ülkenin beli doğrulmaz. Onu öldürüp genelaf ilan etmişler. Çok geçmez, ne kadar suçlu varsa ortalıkta kol gezer. Adalet ve huzur dolu günler bitti artık. Bundan sonrası kaos. Hiçbir şeye saygı gösterilmeyecek. Fehim gülmesini tutarak, büyük felaket dedi. Geryoz şakrak bir sesle, Tanrı bize acısın diye konuştu. Bu sabah gidiyorum. Lattakiye'ye hareket eden bir gemi var. Ama şimdi kararsızım. Haklısınız, hiç acele etmeyin. Selim düşünceli düşünceli, evet dedi. Hiç acele etmemek gerek. Ama havalar böyle gitmez. O zaman da bir gemi bulur muyum bilemem. Adam yoluna devam etti. Başı eğik, sırtı kamburlaşmış. Oysa Fehim arkadaşlarının kolunu tutarak, beni engelleyin yoksa şimdi kahkahayı patlatacağım dedi. Ayağa kalktı. Sizin niyetinizi bilmem ama ben bu sabahki gemiye bineceğim dedi. Bu adamın söylediklerinden genel af derken suratının aldığı hali gördükten sonra artık kimse beni durduramaz. Doğru Lattakiye'ye gider, 2-3 gün kalır, dağda olup bitenleri öğrenir, sonra ver elini köyüme dönerim. Sanırım siz de aynı şeyi yapsanız iyi olur. Orada bir arkadaşım var. Slanfeh'teki evinde üçümüzü de memnunlukla ağırlayacaktır. Geryoz kararını vermişti. Biz de seninle geliyoruz. Gözlerinin önünde Lamia'nın yüzü ve köyünün güneşi parlıyordu. Belki de arkadaşı olmadan Magosa'da kışı geçirmek istemiyordu. Tanyos o denli kararlı değildi. Tereddüt ediyordu. Ama karar vermek ona 18 yaşındaki delikanlıya düşmezdi. Bir saat sonra limanda buluşmaya karar verdiler. Fehim gemideki yerleri ayarlayacaktı. Diğerleri de handaki odalarına gidip eşyalarını boşaltacaklardı. Her birine hafif bir denk düşüyordu. Geryoz parasını ikiye böldü. Boğulacak olursam dedi ama hiç de üzgün görünmüyordu. Limana doğru yürüdüler. 20 adım atmamışlardı ki Tanyos durdu. Bir şey unutmuş gibi yaptı. Bir dakika, odaya çıkmam gerek. Sen git, sana yetişirim. Geryoz karşı çıkmak istedi ama oğlan çoktan yok olmuştu. Onun üzerine yoluna devam etti, ara sıra arkasına bakıp durdu. Tanyos merdivenleri ikişer ikişer çıktı, üçüncü katı hızla geçtikten sonra nefes nefese beşinci katta durdu. Kapıyı iki kere vurdu, sonra iki kere daha vurdu. Kattan bir kapı açıldı, Tamar'ınki değildi. Yabancı gözler ona bakıyordu. Ama o vurmaya devam etti. Sonra kulağını kapıya yapıştırdı, Hiç ses yoktu. Gözünü anahtar deliğine dayadı. Hiçbir gölge oynamıyordu. Merdivenlerden inmeye başladı. Yavaşça teker teker merdivende, kendi merdivenlerinde ona rastlayacağını umarak. Hanın avlusunu, dükkanların önünü gözleriyle taramaya devam etti. Sokağa kolaçan etti. Tamar o sabah yok oluvermişti. Tanyos saati unutarak dolanmaya devam etti, geminin düdüğünü duyunca koşmaya başladı. Rüzgar başındaki sarığı uçurdu. Sarığı yakaladı, elinde tuttu, daha sonra sararım diye düşündü. Geryos'la Fehim gemi merdivenine dayanmış sabırsızlıkla ona işaret ediyorlardı. Selim de oradaydı. Demek o da gitmeye karar vermişti. Herkes biniyordu. Bir sürü hamal oradan oraya gidiyor, ağır yükleri gemiye bindiriyorlardı. Gemiye binme sırası Fehim'le Geryos'a geldiğinde, Geryos Türk gümrükçüye bilet üzerindeki adını göstererek Tanyos'un geçmesine izin vermesini istedi. Aralarında 20 kadar yolcu vardı. Geryos'la Fehim gemiye bindikleri sıra bir koşuşma oldu. Diğer yolcuların binmesi engellendi.